Ayrım 19.
Esaretten avdetinden sonraki İstanbul hayatına dair kaleme aldığı bir parçadır. 26. lemadan 10. rica. Bir zaman esaretten geldikten sonra İstanbul'da bir iki sene yine gaflet galebe etti. Siyaset havası nazarımı nefsimden kaldırıp afaka dağıtmış iken bir gün İstanbul'un Eyüp Sultan kabristanının dereye bakan yüksek bir yerinde oturuyordum. İstanbul etrafındaki afaka baktım. Birden bakıyorum, benim hususi dünyam vefat ediyor, bazı cihette ruh çekiliyor gibi bir haleti hayaliye bana geldi. Dedim, acaba bu kabristanın mezar taşlarındaki yazılar mıdır ki bana böyle hayal veriyor diye nazarımı çektim. Uzağa değil, o kabristana baktım. Kalbime ihtar edildi ki, bu senin etrafındaki kabristanın 100 İstanbul içinde vardır. Çünkü 100 defa İstanbul buraya boşalmış. Bütün İstanbul halkını buraya boşaltan bir Hakim-i Kadir'in hükmünden kurtulup müstesna kalamazsın. Sen de gideceksin. Ben kabristandan çıkıp bu dehşetli hayal ile Sultan-ı Eyüp Camii'nin mahfelindeki küçük bir odaya çok defa girdiğim gibi bu defa da girdim. Düşündüm ki ben 3 cihette misafirim. Bu menzilcikte misafir olduğum gibi İstanbul'da da misafirim. Dünyada da misafirim. Misafir yolunu düşünmeli, nasıl ki bu odadan çıkacağım, bir günde İstanbul'dan çıkacağım, diğer bir günde dünyadan çıkacağım. İşte bu halette gayet rikkatli ve firkatli, elemli bir hüzün ve gam kalbime, başıma çöktü. Çünkü ben yalnız bir iki dostu kaybetmiyorum, İstanbul'da binler sevdiğim dostlarımdan müfarakat gibi, çok sevdiğim İstanbul'dan da ayrılacağım. Dünyada yüz binler dostlarımdan iftirak gibi, çok sevdiğim ve müptela olduğum o güzel dünyadan da ayrılacağım diye düşünürken, yine kabristanın o yüksek yerine gittim. Ara sıra sinemaya ibret için gittiğimden, bana İstanbul içindeki insanlar, o dakikada sinemada geçmiş zamanın gölgelerini hazır zamana getirmek cihetiyle, ölmüş olanları ayakta gezer suretinde gösterdikleri gibi, aynen ben de o vakit gördüğüm insanları ayakta gezen cenazeler vaziyetinde gördüm. Hayalim dedi ki, madem bu kabristanda olanlardan bir kısmı sinemada gezer gibi görülüyor, ileride kat'iyen bu kabristana girecekleri girmiş gibi gör, onlar da cenazelerdir, geziyorlar. Birden Kur'an-ı Hakîm'in nuruyla ve Gavs-ı Azam Şeyh Geylani Kuddisi Sırru Hazretlerinin irşadı ile o hazin halet sürurlu ve neşeli bir vaziyete inkılap etti. Şöyle ki: o hazin hale karşı Kur'an'dan gelen nur böyle ihtar etti ki, senin şimali şarkide, Kosturma'daki gurbetinde bir iki esir zabit dostun vardı. Bu dostların herhalde İstanbul'a gideceklerini biliyordun. Sana birisi deseydi, sen İstanbul'a mı gideceksin, yoksa burada mı kalacaksın? Elbette zerre miktar aklın varsa, İstanbul'a ferah ve sürurla gitmesini kabul edecektin. Çünkü 1000'den 999 ahbabın İstanbul'dadırlar. Burada bir iki tane kalmış, onlar da oraya gidecekler. Senin için İstanbul'a gitmek hazin bir firak, elin bir iftirak değil. Hem de geldin, memnun olmadın mı? O düşman memleketindeki pek karanlık uzun gecelerinden ve pek soğuk fırtınalı kışlarından kurtuldun. Bu güzel dünya cenneti gibi İstanbul'a geldin. Aynen öyle de, senin küçüklüğünden bu yaşına kadar sevdiklerinden %99'u sana dehşet veren kabristana göçmüşler. Bu dünyada kalan bir iki dostun var. Onlar da oraya gidecekler. Dünyada vefatın firak değil, visaldir. O ahbaplara kavuşmaktır. Onlar, yani o ervah-ı bakiye, eskimiş yuvalarını toprak altında bırakıp, bir kısmı yıldızlarda, bir kısmı âlemi berzah tabakatında geziyorlar, diye ihtar edildi. Evet, bu hakikati, Kur'an ve iman o derece kat'î bir surette ispat etmiştir ki, bütün kalpsiz, ruhsuz olmazsa, veyahut dalalet kalbini boğmamış ise, görüyor gibi inanmak gerektir. Çünkü, bu dünyayı hadsiz enva-ı lütuf ve ihsanatıyla böyle tezyin edip, mükrimane ve şefikane rububiyetini gösteren ve tohumlar gibi en ehemmiyetsiz cüz'î şeyleri dahi muhafaza eden bir sani kerîm ve rahîm, masnuatı içinde en mükemmel ve en cami, en ehemmiyetli ve en çok sevdiği masnuu olan insanı, elbette ve bilbedâhe, sureten göründüğü gibi, böyle merhametsiz, akıbetsiz idam etmez, mahvetmez, zayi etmez. belki bir çiftçinin toprağa serptiği tohumlar gibi başka bir hayatta sümbül vermek için Halık-ı Rahim o sevdiği masnuunu bir rahmet kapısı olan toprak altına muvakkaten atar. Haşiye: Bu hakikat 2 kere 2 4 eder derecesinde sair risalelerde hususan 10. ve 29. sözlerde ispat edilmiştir. İşte bu ihtar-ı Kur'ani'yi aldıktan sonra o kabristan İstanbul'dan ziyade bana ünsiyetli oldu. Halvet ve uzlet bana sohbet ve muaşeretten daha ziyade hoş geldi. Ben de Boğaz tarafındaki sarı yerde bir halvethane kendime buldum. Gavs-ı Azam kuddise sırruhu fütuhul gaybıyla bana bir üstad ve tabip ve mürşit olduğu gibi İmam-ı Rabbani de mektubatı ile bir enis, bir müşfik, bir hoca hükmüne geçti. O vakit ihtiyarlığa girdiğimden ve medeniyetin ezvakından çekildiğimden ve hayat-ı içtimaiyeden sıyrıldığımdan pek çok memnun oldum, Allah'a şükrettim. 11. Rica. Esaretten geldikten sonra İstanbul'da Çamlıca tepesinde bir köşkte merhum birader Zadem Abdurrahman rahmetullahi aleyh ile beraber oturuyorduk. Bu hayatım hayat-ı dünyeviye cihetinde bizim gibilere en mes'udane bir hayat sayılabilirdi. Çünkü esaretten kurtulmuştum. Darül Hikmet'te mesleki ilmiyeme münasip en âli bir tarzda neşri ilme muvaffakiyet vardı. Bana teveccüh eden haysiyet ve şeref haddimden çok fazlaydı. Mevkice İstanbul'un en güzel yeri olan Çamlıca'da oturuyordum. Hem her şeyim mükemmeldi. Merhum birader Zadem Abdurrahman gibi gayet zeki, fedakâr, hem talebe hem hizmetkâr, hem kâtip hem evlad-ı maneviyem beraberdi. Dünyada herkesten ziyade kendimi mes'ud bilirken aynaya baktım. Saçımda sakalımda beyaz kılları gördüm. Birden esarette Kosturma'daki camideki intibah-ı ruhi yine başladı. Onun eseri olarak kalben merbut olduğum ve medar-ı saadet-i dünyeviye zannettiğim halatı, esbabı tetkike başladım. Hangisini tetkik ettimse baktım ki çürüktür, alakaya değmiyor, aldatıyor. O sıralarda en sadakatli zannettiğim bir arkadaşımda umulmadık bir sadakatsizlik ve hatıra gelmez bir vefasızlık gördüm. Hayat-ı dünyeviyeden bir ürkmek geldi. Kalbime dedim, acaba ben bütün aldanmış mıyım? Görüyorum ki hakikat noktasında acınacak halimize pek çok insanlar gıpta ile bakıyorlar. Bütün bu insanlar divane mi olmuşlar? Yoksa şimdi ben divane mi oluyorum ki bu dünya perest insanları divane görüyorum? Her neyse, ben ihtiyarlığın verdiği şiddetli intibah cihetinde en evvel alakadar olduğum fani şeylerin faniliğini gördüm. Kendime de baktım, nihayeti acizde gördüm. O vakit beka isteyen ve beka tevehhümüyle fanilere müptela olan ruhum bütün kuvvetiyle dedi ki, madem cismen faniyim, bu fanilerden bana ne hayır gelebilir? Madem ben acizim, bu acizlerden ne bekleyebilirim? Benim derdime çare bulacak bir bâkî sermedî, bir kadîr-i ezelî lazım, diyerek taharriye başladım. O vakit her şeyden evvel, eskiden beri tahsil ettiğim ilme müracaat edip, bir teselli, bir rica aramaya başladım. Mâ teessüf, o vakte kadar ulûm-ı felsefeyi, ulûm-ı İslamiye ile beraber havsalama doldurup, o ulûm-ı felsefeyi pek yanlış olarak madeni tekemmül ve medar-ı tenevvür zannetmiştim. Halbuki o felsefi meseleler ruhumu pek çok fazla kirletmiş ve terakkiyat-ı maneviyemde engel olmuştu. Birden Cenab-ı Hakk'ın rahmet ve keremiyle Kur'an-ı Hakîm'deki hikmet-i kutsiye imdada yetişti. Çok risalelerde beyan edildiği gibi o felsefi meselelerin kirlerini yıkadı, temizlettirdi. Ez cümle, fünun-u hikmetten gelen zulümat-ı ruhiye, ruhumu kainata boğduruyordu. Hangi cihete baktım, nur aradım, o meselelerde nur bulamadım, teneffüs edemedim. Ta Kur'an-ı Hakîm'den gelen ve La ilahe illahu cümlesiyle ders verilen tevhid, gayet parlak bir nur olarak bütün o zulümatı dağıttı. Rahatla nefes aldım. Fakat nefis ve şeytan, ehli dalalet ve ehli felsefeden aldıkları derse istinat ederek akıl ve kalbe hücum ettiler. Bu hücumdaki münazarat-ı nefsiye lillahi'l hamd kalbin muzafferiyetiyle neticelendi. Çok risalelerde kısmen o münazaralar yazılmış. Onlara iktifa edip, burada yalnız binde bir muzafferiyeti kalbiyeyi göstermek için, binler bürhandan bir tek bürhan beyan edeceğim. Ta ki, gençliğinde hikmet-i ecnebiye veya fünun-u medeniye namı altındaki kısmen dalalet, kısmen malayaniyat meseleleriyle ruhunu kirletmiş, kalbini hasta etmiş, nefsini şımartmış bir kısım ihtiyarların ruhunda temizlik yapsın, tevhid hakkında şeytan ve nefsin şerrinden kurtulsun. Şöyle ki, ulûm-ü felsefiyenin vekaleti namına nefsim dedi ki, bu kainattaki eşyanın tabiatıyla bu mevcudata müdahaleleri var. Her şey bir sebebe bakar. Meyveyi ağaçtan, hububatı topraktan istemeli. En cüz'i, en küçük bir şeyi de Allah'tan istemek ve Allah'a yalvarmak ne demektir? O vakit nuru Kur'an ile sırrı tevhid şu gelecek suretle inkişaf etti. Kalbim o mütefelsif nefsime dedi: en cüz'i ve en küçük şey, en büyük şey gibi doğrudan doğruya bütün kainat Halık'ının kudretinden gelir ve hazinesinden çıkar. Başka surette olamaz. Esbab ise bir perdedir. Çünkü en ehemmiyetsiz ve en küçük zannettiğimiz mahluklar, bazen sanat ve hilkat cihetinde en büyüğünden daha büyük olur. Sinek, tavuktan sanatça ileri geçmezse de geri de kalmaz. Öyleyse, büyük küçük tefrik edilmeyecek. Ya bütünü esbab-ı maddiyeye taksim edilecek veyahut bütünü birden bir tek zata verilecektir. Birinci şık muhal olduğu gibi, bu şık vaciptir, zaruridir. Çünkü bir tek zata yani bir kadir-i ezeliye verilse, madem bütün mevcudatın intizamat ve hikmetleriyle vücudu kat'i tahakkuk eden ilmi her şeyi ihata ediyor ve madem ilminde her şeyin miktarı taayyün ediyor ve madem bil müşahede her vakit hiçten nihayetsiz suhuletle nihayetsiz sanatlı masnular vücuda geliyor ve madem o kadir-i alimin bir kibrit çakar gibi emri kün feyekûn ile hangi şey olursa olsun icat edebildiğini hadsiz kuvvetli deliller ile çok risalelerde beyan ettiğimiz ve hususan 20. mektup ve 23. lem'anın ahirinde ispat edildiği gibi hadsiz bir kudreti var. Elbette bil müşahede görülen harikulade suhulet ve kolaylık o ihatay-ı ilmiyeden ve azamet-i kudretten geliyor. Mesela nasıl ki göze görülmeyen eczalı bir mürekkeple yazılan bir kitaba o yazıyı göstermeye mahsus bir ecza sürülse, o koca kitap birden her bir göze vücudunu gösterip kendini okutturur. Aynen öyle de, o kadir-i ezeliğinin ilmi muhitinde, her şeyin sureti mahsusası bir miktar-ı muayyen ile taayyün ediyor. O kadir-i mutlak, emri kün feyekûn ile, o hadsiz kudretiyle ve nafiz iradesiyle, o yazıya sürülen ecza gibi, gayet kolay ve suhulet ile kudretin bir cilvesi olan kuvvetini o mahiyeti ilmiyeye sürer, o şeye vücudu harici verir, göze gösterir, nukuşu hikmetini okutturur. Eğer bütün eşya birden o kadir-i ezeliye ve alim-i külli şeye verilmezse, o vakit sinek gibi en küçük bir şeyin vücudunu dünyanın ekser nevilerinden hususi bir mizan ile toplamak lazım gelmekle beraber, o küçücük sineğin vücudunda çalışan zerreler, o sineğin sırrı hilkatini ve kemal-i sanatını bütün dekaikiyle bilmekle olabilir. Çünkü, esbab-ı tabiyye ile esbab-ı maddiye, bilbedahe ve umum ehli aklın ittifakıyla hiçten icat edemez. Öyleyse, her halde onlar icat etse, elbette toplayacak. Madem toplayacak, hangi zihayat olursa olsun, ekser anasır ve envaından numuneler içinde vardır. Adeta kainatın bir hülasası, bir çekirdeği hükmündedir. Elbette o halde bir çekirdeği bütün bir ağaçtan, bir zih hayatı bütün ruh-i zeminden ince elekle eleyip ve en hassas bir mizan ile ölçüp toplattırmak lazım geliyor. Ve madem esbab-ı tabiiye cahildir, camittir, bir ilmi yoktur ki bir plan, bir fihriste, bir model, bir program takdir etsin, ona göre manevi kalıba gelen zerratı eritip döksün, ta dağılmasın, intizamını bozmasın. Halbuki her şeyin şekli, heyeti, hadsiz tarzlarda olabildiği için, hadsiz had ve hesaba gelmez eşkaller, miktarlar içinde bir tek şekil ve miktarda sel gibi akan anasırın zerreleri dağılmayarak, muntazaman, miktarsız, kalıpsız, birbiri üstünde kütle halinde durdurmak ve zihayata muntazam bir vücut vermek, ne derece imkandan, ihtimalden, akıldan uzak olduğu görünüyor. Elbette kimin kalbinde körlük yoksa görür. Evet, bu hakikate binaen, اِنَّ الَّذ۪ينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ لَنْ يَخْلُكُوا ذُبَابًا وَلَوْ اِجْتَمَعُوا لَهِ. Haşiye, Allah'tan başka bütün çağırdığınız ve ibadet ettiğiniz şeyler toplansalar, bir sineği halk edemezler. Bu ayet-i azimenin sırrıyla, bütün esbab-ı maddiye toplansa, onların ihtiyarları da olsa, bir tek sineğin vücudunu ve o vücudun cihazatını mizan-ı mahsusla toplayamazlar. Toplasalar da o vücudun miktarı muayyenesinde durduramazlar. Durdursalar da daima tazelenmekte olan ve o vücuda gelip çalışan zerratı muntazaman çalıştıramazlar. Öyleyse bilbedahe esbab bu eşyaya sahip çıkamazlar. Demek sahibi hakikileri başkadır. Evet, öyle bir sahibi hakikileri var ki مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْتُكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ ayetinin sırrıyla bütün zeminin yüzündeki zihayatı bir sineğin ihyası kadar kolay yapar. Bir baharı bir tek çiçek kolaylığında icat eder. Çünkü toplamaya muhtaç değil, emri künfeye küne malik olduğundan ve her baharda hadsiz mevcudat-ı bahariyenin maddi unsuriyesinden başka hadsiz sıfat ve ahval ve eşkallerini hiçten icat ettiğinden ve ilminde her şeyin planı, modeli, fihristesi ve programı taayyün ettiğinden ve bütün zerrat onun ilim ve kudreti dairesinde hareket ettiklerinden, kibrit çakar gibi her şeyi nihayet kolaylıkla icat eder ve hiçbir şey zerre miktar hareketini şaşırmaz. Seyyarat, muti bir ordusu olduğu gibi, zerrat dahi muntazam bir ordusu hükmüne geçer. Madem o kudret-i ezeliyeye istinaden hareket ediyorlar ve o ilmi ezeliğinin düsturlarıyla çalışıyorlar, elbette o eserler o kudrete göre vücuda gelir. Yoksa o küçük, ehemmiyetsiz şahsiyetlerine bakmakla o eserler küçülmez. O kudrete intisap kuvvetiyle bir sinek, bir Nemrud'u gebertir. Karınca, Firavun'un sarayını harap eder. Zerre gibi küçük çam tohumu, dağ gibi koca bir çam ağacının yükünü omuzunda taşıyor. Bu hakikati çok risalelerde ispat ettiğimiz gibi, nasıl ki bir nefer, askerlik vesikasıyla padişaha intisap noktasında, 100 bin defa kendi kuvvetinden fazla bir şahı esir etmek gibi eserlere mazhar olur. Öyle de, her şey o kudret-i ezeliyeye intisabiyle, 100 bin defa esbab-ı tabiyyenin fevkinde, mucizat-ı sanata mazhar olabilir. Elhasıl, her şeyin nihayet derecede hem sanatlı, hem suhuletli vücudu gösteriyor ki, muhit bir ilim sahibi olan bir kadir-i ezeliğinin eseridir. Yoksa, 100 bin muhal içinde değil vücuda gelmek, belki imkan dairesinden çıkıp, imtina dairesine girecek ve mümkün suretinden çıkıp, mümteni mahiyetine girecek ve hiçbir şey vücuda gelmeyecek, belki de vücuda gelmesi muhal olacaktır. İşte bu gayet ince ve gayet kuvvetli ve gayet derin ve gayet zahir bir bürhan ile şeytanın muvakkat bir şakirdi ve ehli dalaletin ve ehli felsefenin bir vekili olan nefsim sustu. Velillahilhamd tam imana geldi ve dedi ki, evet, bana öyle bir Halik ve Rab lazım ki, en küçük hatırat-ı kalbimi ve en hafî niyazımı bilecek ve en gizli ihtiyacı ruhumu yerine getirdiği gibi, bana saadet-i ebediyeyi vermek için koca dünyayı ahirete tebdil edecek ve bu dünyayı kaldırıp ahireti yerine kuracak. Hem sineği halk ettiği gibi semavatı da icat edecek, hem güneşi semanın yüzüne bir göz olarak çaktığı gibi, bir zerreyi de göz bebeğimde yerleştirecek bir kudrete malik olsun. Yoksa sineği halk edemeyen, hatırat-ı kalbime müdahale edemez. Niyaz-ı ruhumu işitemez. Semavatı halk etmeyen, saadet-i ebediyeyi bana veremez. Öyleyse benim Rabbim odur ki, hem hatırat-ı kalbimi ıslah eder, hem cevvi havayı bulutlarla bir saatte doldurup boşalttığı gibi, dünyayı ahirete tebdil edip, cenneti yapıp, kapısını bana açar, haydi gir der. İşte ey nefsim gibi bedbahtlık neticesinde bir kısım ömrünü nursuz felsefi ve ecnebi fünununa sarf eden ihtiyar kardeşlerim. Kur'an'ın lisanındaki mütemadiyen la ilahe illahu fermanı kutsisinden ne kadar kuvvetli ve ne kadar hakikatli ve hiçbir cihette sarsılmaz ve zedelenmez ve tegayyür etmez bir rükn-ü imaniyi anlayınız ki nasıl bütün manevi zulümatı dağıtır ve manevi yaraları tedavi eder.